Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 28. ayrım. 16. bölüm. Eve aracına döndüğünde bilek ünitesini kontrol etti. Saat 9'a geliyordu. Yani asla eve kadar gidip üstüne düzgün bir şeyler giyip tekrar şehir merkezine dönecek ve söylediği saatte Rourke'un yemeğine yetişecek vakti yoktu. Bu ona iki seçenek bırakıyordu. Ya gerçekten istediği gibi eve gidip sıcak bir duş alır ve Stowe'un göndereceği verileri beklemeye başlardı ya da gümüş masaları ve büyüleyici şehir manzarasıyla ünlü New York'un zirvesi restoranına üniformasıyla gider, hiçbir ortak noktasının olmadığı bir avuç insanla oturur, beyni iyice dönmüş halde eve geç gider ve gözleri yuvalarından fırlayana kadar çalışırdı. Arzu ve vicdan azabı arasında gidip geldikten sonra derin bir nefes aldı ve aracı şehir merkezine doğru sürmeye başladı. En azından yoldaki vaktini değerlendirebilirdi. Mavis'in cep linkini aradı. Eve'in kulaklarına bir ses ve çınlama seli akın ettikten sonra Mavis'in yüzü ekranı doldurdu. Arkadaşının sol elmacık kemiğini yeni bir geçici dövme süslüyordu. Eve şeklin yeşil bir hamam böceği olabileceğini düşündü. ''Selam Dallas, bekle dur, arabada mısın? Dur ve şunu bir dinle.'' ''Mavis.'' Ama hareketli ekran bomboş kaldı. Birkaç saniye sonra arkadaşı kısmen de olsa yolcu koltuğuna zıpladı. ''Tanrım, Mavis, harika ha. Kayıt stüdyosundaki hologram odasındayım. Burayı video efektleri ve diğer ıvır zıvırlar için kullanıyoruz.'' Mavis kendine bakıp kalçalarının koltuğun üzerinde değil içinde olduğunu fark edince bir kahkaha patlattı. ''Hey, kıçımı kaybetmişim.'' Ve görünüşe göre kıyafetlerinin çoğunu. Mavis Freestone minyon bir kadındı ve tasarımcı sevgilisi onu 3 pembe yıldızla süslerken malzemeden tasarruf etmişti. Gümüş ince zincirlerle birbirine bağlanmış yıldızlar sadece doğanın gerektirdiği 3 yerin üstünü örtüyordu. ''Cidden yıkılıyor ha? Kalçamda bir yıldızım daha var ama oturduğum için şu anda görmen mümkün değil. Beni stüdyodaki çekim arasında yakaladın. Ne var ne yok? Nereye gidiyorsun?'' ''Rourke'un akşam yemeklerinden birine. Mavis, bir iyiliğe ihtiyacım var.'' ''Elbette. Elimde kozmetik ve cilt bakımı ürünlerini gösteren bir video var. Hepsi en iyi markalardan. Bir göz atıp bana perakende ve toptan satışlarına dair bir şeyler söyleyebilir misin? Adamımız hepsinin yenilerini almak zorunda kalacak.'' ''Bir dava için mi gerekli yani? Ah, dedektiflik işine bayılıyorum.'' ''Sadece kaynaklarına ihtiyacım var.'' ''Sorun değil, hallederim. Ama aslında Trina'ya sorsan daha iyi olurmuş. O güzellik ürünleriyle ilgili her şeyi bilir. Sonuçta işin içinde olduğuna göre toptan ve perakende konusunda daha bilgilidir.'' İyi, suratını buruşturdu. Trina onun da aklına gelmişti ama... ''Bak Mavis, bunu kabul etmek benim için zor ve eğer bu söylediğim bu aracın dışına çıkarsa seni öldürmek zorunda kalırım ama... Trina beni korkutuyor. Ah Eve, hadi oradan. Eğer onu ararsam gözlerine o bakışı yerleştirip saçımı kestirmem gerektiğini anlatmaya başlayacak. Sonra suratıma bir sürü şey sürmeye başlayacak ve hep bastırdığı o göz kremine gelecek sıra. En son kivilisi çıktı. Yaşasın. Ve gerçekten saçını kestirme vaktin gelmiş. Yine kırpık kırpık görünmeye başlamışsın. Ve en son seni bağlayıp beraber yaptırdığımızdan beri manikür yaptırmadığına eminim. Tanrım, beni rahat bırak. Arkadaşlar bunun içindir. Mavis derin bir iç geçirdi. Pekala, bak ne diyeceğim. Sen videoyu gönder, ben bir bakarım. Sonra Trina'yı benim eve, ne diyorsunuz, destek güç olarak çağırırım. Ya da destek birimi olarak mı desem? Her ikisi de olur, sağ ol. Boş ver. Mavis omzunun üzerinden arkaya doğru baktı. Arka koltuğa bakar gibi gözüküyordu. ''Geliyorum. Bir dakika. Gitmem gerek Dallas.'' dedi Eve dönerek. ''Sonraki çekim için çağırıyorlar. Görüntüleri bu gece yollarım. Mümkün olduğunca çabuk dönersen sevinirim.'' ''Tamam, hemen yarın ararım. Arkadaşlar niçindir ki?'' Eve'in aklına Stowe ve Winnie geldi. Bir an uzanıp Mavis'e dokunmak istedi. Dostuna temas etmek istedi. ''Mavis?'' ''Evet, şey, seni seviyorum.'' Mavis'in kocaman açılan gözleri dolmaya başlamıştı bile. Yüzüne kocaman bir gülümseme yayıldı. ''Hey, Dallas, harikasın. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz.'' Ve bağlantı kesildi. Rourke, restoranın üst kattaki özel yemek odasını tercih etmişti. ama restoranın daha az resmi olan bu atmosferini daha çok beğeniyordu. Masaları odayı çevreleyen cam duvarın hemen yanındaydı ve çatı açık hava hissi vermek için sonuna kadar açılmıştı. Ara sıra turist tramvayları şehir düzenlemenin izin verdiğinden biraz daha fazla sokuluyordu camlara doğru. Kayıt cihazları ve kameraların şıklık ve ayrıcalık manzaralarını yakalamasına olanak verecek kadar yakına. Ama çok fazla rahatsızlık verdiklerinde ya da verirlerse, hava güvenliği tek kişilik kopterlerine binerek onları sertçe uyarıyordu. Aksi durumlardaysa bu durumlar hoş karşılanıyordu. Restoran 70. kattan şehrin panoramik manzarasını sunacak şekilde yavaşça kendi etrafında dönerken, iki kişilik bir orkestranın yaptığı drum müzik merkezi yayından tüm katlara yayılıyordu. Rourke, konuklarının iyi vakit geçirmesi için bu alternatifi seçmişti. Çünkü Eve'in onlara katılmasını beklemiyordu. Karısı yüksekten hiç hoşlanmazdı. Akşam yemeğinde Mick de dahil olmak üzere birkaç gece önce evinde ağırladığı aynı grup vardı. Arkadaşı çok iyi vakit geçiriyor, hikayeleri ve palavralarıyla grubun geri kalanını da eğlendiriyordu. Rourke'un yeterli gördüğü miktardan biraz daha fazla içtiğinde kimse Michael Connelly'nin inanılmaz keyifli bir adam olduğunu inkar edemezdi. Mack da gülerek parmağını sallıyor ve ''Tanrım, gemiden atlayıp kanalın geri kalanını yüzerek geçtiğine inanmamı bekleme.'' diyordu. ''Şubat olduğunu söylemiştin. Donmaman imkansız. Anlattıklarım senin şöhretin kadar gerçek tatlım. Adamların gemiden atladığımı anlaması ve beni kıçımdan zıpkınla avlamalarının verdiği korku her yanımı sıcacık tutmuştu. Sadece kıyıya vurduğumda epey su yutmuştum. Daha yeni tıraş olacak kadar büyüdüğümüz yıllarda yasa dışı viski taşıyan o gemiyi Dublin'in dışına çıkardığımızı hatırlar mısın Rourke? Rourke, senin hafızan benimkinden daha iyi dese de hatırlıyordu. Hem de gayet iyi. Ah, pardon, onun bu aralar kanunsever bir vatandaş olduğunu unutuyorum. Masanın karşısından Magda'ya göz kırptı. Şu gelene bakar mısınız? İşte ana sebeplerden biri. Botları ve deri ceket içindeki Eve, elindeki rozet ve peşindeki smokinli garsonla birlikte yuvarlak yemek salonunun karşısından onlara doğru ilerliyordu. Smokinli garson, "Madam," deyip duruyordu. "Madam, lütfen bir saniye bekleyin." Eve, yüksekliği ve dönüşü yok saymak için büyük çaba harcayarak, "Teğmen," diye hırladı. Birden durarak arkasını döndü ve parmağını baş garsonun göğsüne bastırdı. "Bir saniye bekledim. Şimdi seni toplum huzurunu bozmaktan tutuklamadan önce toz ol." ''Tanrım Rourke!'' dedi Magda hayranlıkla. ''Karın cidden büyüleyici.'' ''Gerçekten de öyle değil mi?'' Rourke ayağa kalktı. Sakin bir tonla ''Anton?'' dedi. Ama sesi baş garsonun dikkatini hemen çekecek bir tondaydı. ''Lütfen karım için bir sandalye ve servis getirir misin?'' ''Karınız mı?'' Anton'un rengi soldu ki bu koyu zeytuni tenli adam için epey zordu. ''Evet efendim, derhal.'' Eve masaya yaklaşırken Anton etrafa bir yerlere doğru parmağını şıklatmaya başlamıştı. Eve dikkatini camlardaki manzaradan mümkün olduğunca kaçırmak için uzun uzun masadaki yüzlere baktı. ''Özür dilerim, geciktim.'' Kısa selamlaşmalardan ve Rourke'un yediği aynı şeyden alacağını söyleyerek garsonu savuşturmasından sonra camdan mümkün olan en uzak yeri seçti. Bu durumda kendini Magda'nın oğlu Vince ve Carlton Mintz arasında buldu. Böylece gecenin sonuna kadar sıkıntıdan patlayacağının kesinleştiğini düşündü. Vince aperitifine geri dönerken, ''Sanırım bir dava üzerinde çalışıyorsunuz.'' dedi. ''Cinayet oldum olası ilgimi çekmiştir. Şu andaki adamınızla ilgili bize ne söyleyebilirsiniz?'' ''İşinde iyi olduğunu. Ama siz de öyle olmalısınız. Yoksa şu anda bulunduğunuz konuma gelemezdiniz. Peki şu anda ne derler?'' Bir kelime bulmak ister gibi parmaklarını birkaç kez havada şıklattı. ''Şu anda hangi açıları inceliyorsunuz?'' ''Açı mı?'' Magda masanın karşısından gülümseyerek ''Vince?'' diye seslendi. ''Eminim Eve akşam yemeğini yerken işini tartışmak istemiyordur.'' ''Özür dilerim. Dediğim gibi suça karşı hep bir merakım olmuştur. Güvenli bir mesafeden olmak kaydıyla elbette. Sergi ve müzayedede güvenlik ayarlamalarından sorumlu olduğumdan beri de işleyişe karşı merakım iyice arttı.'' Eve, garsonlardan birinin büyük bir merasimle getirip önüne koyduğu şarabı aldı. Yakalayana kadar kötü adamı kovalarsın, sonra onu bir kafese tıkarsın ve yargıcın onu orada tutmasını umarsın. Ah! Carlton deniz ürünleri tabağından bir çatal daha alıp ağzına attı ve başını salladı. Diğer türlüsü çok can sıkıcı olur sanırım. Senin işini yapman ama sonraki adımda birinin işi batırması. Boşuna uğraşmak, başarısızlığa uğramak gibi gelir değil mi? Evie sempatik bakışlarla süzüyordu. Sık gelir mi başınıza? Zaman zaman olur. O esnada başka bir garson burnuna teyit bir şekilde geçirerek önüne bir tabak koydu. Izgara karides çeşitlerinden oluşan bir döner tabaktı. Evie'nin en sevdiklerinden. Bir an Rourke'a baktı ve kendine gülümsediğini gördü. Adamın küçük mucizeler yaratmakta üstüne yoktu. Evie, ''Sağlam bir güvenliğiniz var.'' dedi. ''Yani bu şartlar altında mümkün olduğunca sağlam. Ama ben daha özel bir güvenlik sistemi benimsemenizi, daha az kişiye açık olmanızı tercih ederdim.'' Carlton coşkuyla başını sallamaya başlamıştı. ''Ben de o konuda birilerini ikna etmeye çalıştım Teğmen ama uyarılarıma kulak tıkandı.'' Bir yandan da Magda'ya sevgi dolu bir bakış atmıştı. ''O güvenlik ve sigorta masraflarını düşünmek istemiyorum artık, yoksa iştahım kaçacak.'' Magda ona göz kırparak ''Eski kafalı sen de'' dedi. ''Bu sistem amacımızın bir uzantısı zaten. Şık otel ve müzayede öncesi serginin hala açık olması ilgiyi çok daha yükseklere taşıyor. Medyanın inanılmaz ilgisini çektik. Üstelik sadece müzayede için değil, vakıf için de. Gerçekten etkileyici bir sergi'' dedi Mick. ''Bugün biraz dolaşıp inceledim.'' ''Ah, keşke görmek istediğini bana söyleseydin. Ben seni şahsen gezdirirdim. Seni meşgul etmek istemedim.'' Magda saçmalama derken yemeğin ilk faslı toplanmaya başlamıştı. ''Umarım müzayede zamanında şehirde olmayı planlıyorsun.'' ''Aslında öyle bir planım yoktu. Ancak seni tanıdıktan ve sergiyi kendi gözlerimle gördükten sonra kalmaya, hatta açık artırmaya katılmaya karar verdim.'' Konukları sohbete devam ederken Rourke içki servisi yapan garsona işaret etti. Bir şişe daha şarap istemek üzereyken bacaklarından yukarıya doğru ağır ağır kaymaya başlayan bir ayak hissetti. Küçük ve dar olan çıplak bir ayak. Rourke bir an için bile istifini bozmadan siparişini verdi ve arkasına yaslandı. Rourke, Evie'nin ayağını tanır, dar ama daha uzun olduğunu bilirdi. Ayrıca karısı şu anda onunla masa altı oyunları çeviremeyecek kadar uzaktaydı. Göz ucuyla aşağıya bakmasıyla bacağın açısını anladı. İkinci aşamaya geçmeye hazırlanan Lisa Trent'in yüzündeki kediyi andıran gizemli gülümsemeyi fark ettiğinde tek tepkisi hafifçe kaşını kaldırmak oldu. Rourke teklife kızsın mı yoksa gülüp geçsin mi bilemiyordu. Kararını veremeden Lisa başını kaldırdı. Bakışlarındaki parıltılar onu değil Mickey hedef alıyordu. Rourke o anda kadının yalnızca hedefini şaşırmış olduğunu fark etti. Rourke çıplak ayak parmakları paçalarında gezinmeye devam ederken ilginç bir durum diye düşündü ve karmaşık. Lisa diye seslendiğinde genç kadının ayağının irkilerek hızla geri çekildiğini görmek zevkini yaşadı. Rourke ona baktığında yüz hatlarından hatasını anladığı ve biraz utandığını gördü. Son derece tatlı bir sesle ''Eğleniyor musun?'' diye sordu. ''Evet, teşekkürler.'' Rourke yemeklerle tatlılar bitene ve eve dönmek üzere Mick'le aynı arabaya binene kadar bekledi. Bir sigara çıkardı ve Mick'e de uzattı. Bir an hallerinden hoşnut bir sesle sigaralarını tüttürdüler. ''Tütün kamyonlarını yağmalamamızı hatırlıyor musun? Tanrım, kaç yaşındaydık, 10 mu?'' Mick anın verdiği keyifle gülümseyerek bacaklarını uzattı. ''Bir kartonu neredeyse aynı akşam bitirmiştik. Sen, ben, Brian Kelly ve Jack Bodine. Ve Tanrı ruhunu korusun, Jack 6 tanesini tek başına bitirip hastalanmıştı. Gerisini de 6 parmak Logan'a güzel bir kârla satmıştık. Hatırlıyorum. Birkaç yıl sonra Logan'ın bütün parmakları, 6.sı da dahil kesilmiş halde Liffey Nehri'nde yüzen cesedinin bulunduğunu da hatırlıyorum. Ah Tanrım. Mick, sen Vince Lane'in kadınını becermekle ne halt ettiğini sanıyorsun?'' Mick'in şoke olmuş gibi bir tavrı vardı. ''Sen neden bahsediyorsun? Kadını tanımıyorum bile.'' diyerek başlasa da vazgeçti ve başını sallayarak gülmeye başladı. ''Tanrım, sana yalan söylemeye çalışmak enerji israfı olur. Hayatında palavra yutmazsın sen. Nasıl anladın? Kadın tatlıdan önce sen diye benim ayağıma masaj yaptı. Ayakları iyi ama nişan kabiliyeti berbat. Kadınlar... Güzel küçük bedenlerinde sır saklamaya uygun tek bir hücre yok. Şey, işin aslı şöyle. Bugün sergiyi görmek için oteline gittiğimde onunla karşılaştık. Laf lafı açtı, sonra bir baktım kadın beni odasına atmış. Bir adam böyle bir durumda başka ne yapabilir ki? Başkasının arazisinde avlanıyorsun. Mick sadece sırıtmakla yetindi. Yani dostum, benim bu adamlarla işim bitene kadar kendi sınırların içinde dur. Biraz kaçamak konusunda ilk kez yaygara kopardığını görüyorum senin. Ama eski günlerin hatırına senin için bunu yapacağım. Minnettarım. Hiç önemli değil. Sonuçta bir kadın sadece bir kadındır. Aslına bakarsan Liza'nın tadına bakmadığına şaşırdım. Enfes bir parça. Benim bir kadınım var Mick, bir karım. Mick keyifli bir kahkaha patlattı. Bu ne zamandan beri bir erkeği biraz numune toplamaktan alıkoymuş ki? Kimseye de bir zararı yok, öyle değil mi? Rourke, evinin kapılarının sessiz ve zarif bir hareketle açılmasını izledi. Bir keresinde sen, ben, Brian ve Jack, Tommy ve Sean ev yapımı bir aile kafaları bulmuştuk. Oturup konuşurken ortaya dünyada en çok istediğimiz ve ihtiyacımız olan şeyin ne olduğu sorusu ortaya çıkmıştı. Sahip olmak için elimizdeki diğer her şeyden vazgeçeceğimiz şey. Hatırlıyor musun Mick? Evet, bira bizi felsefi bir kafaya taşımıştı. Beni paradan daha çok tatmin edecek bir şey olmadığını söylemiştim. Öyle olursa kalan her şeyi zaten alabilirdim, hatırlıyor musun? Ve yanlış hatırlamıyorsam Sean her zamanki gibi şovluğunu yapmış ve bir filinki kadar büyük bir alet istemişti. Ama sanırım bizden daha fazla uçtuğu için isteğinin lojistik bakımdan uygunsuzluğunu hesaba katamıyordu. Mick arkadaşına dönerek yüzünü inceledi. Şimdi düşünüyorum da senin bir şey söylediğini hatırlamıyorum. Hiçbir şey seçmemiştin. Doğru, seçmemiştim. Çünkü ne olabileceğini bilmiyordum. Özgürlük, para, babamdan dayak yemeden geçireceğim bir hafta. Bir türlü karar verememiştim. O yüzden de bir şey söylememiştim. Ama artık biliyorum. Eve, benim en çok istediğim ve en çok ihtiyaç duyduğum o tek şey Eve. 28. ayrımın sonu. Sayfa 274. Devamı 29. ayrımda.